Teşekkürler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Başkent'ten merhaba. İşte yine birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın seslerine hepiniz hoş geldiniz. Didem Özsaçbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü hayatın seslerini sizler için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı var kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Durup. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Konu ve konuklarımızla sizi de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi sorularınızla, görüşlerinizle, düşüncelerinizle, önerilerinizle 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizimle iletişime geçebileceğinizi hemen hatırlatalım. Adresimiz yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği şimdi.
Hazır mısınız?
Evet efendim.
Kemanın akordu tamam mı?
Evet.
İyi, başlayabiliriz. Fa La Mi Re Mi Fa Mi'ye dikkat et.
Affedersiniz.
Sol Si fa Sol la si La si do la fa. Nedir bu duyduğum heyecan? Bambaşka bir duyguyla koşuyor şu an içim. Nasıl da parlıyor gözlerin. Bir duygu unuttum, kaplıyor her yanımı. Aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. Ben sana söylemek istiyorum ki ben seni öyle çok seviyorum ki senin. Geldiğimiz anlarda bir garip oluyorum. Bilmem ne olacak sonu. Sana ders vermek için günleri sayıyorum. Aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. İyi. Yarından sonra görüşürüz.
Hayır efendim.
Perşembe öyleyse.
Hayır efendim. Artık dayanamayacağım.
Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
Hayır efendim.
Peki ama neden?
Çünkü ben de sizi seviyorum.
. 15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu diş hekimi Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün ağız kokusundan söz edeceğiz biraz. Malum Ramazan ayı süresince yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de ağız kokusudur aslında. Bununla ilgili önlemler, öneriler var mıdır? Önce bir buradan girelim, sonra genel ağız kokusuyla devam ederiz.
Ağız kokusu önce nedenini söyleyeyim. 3 farklı nedenden kaynaklanabilir. Ya ağzımızdaki yapılardan, burnumuzdan veya sindirim veya organlarımızdan. 3 kaynağı vardır tüm ağız kokularının. Öncelikle çözümlerini söylemek gerekirse aslında biz kaynağa göre bir çözüm söylüyoruz. Ağzımızdan kaynaklanan bir ağız kokusu varsa bunun için ağzımızdaki protezlerimiz, protez varsa, köprüler varsa, kronlar varsa bunların gıda artıklarını hapsedecek ya da orada birikmesi neden olacak şekildeyse bunların değiştirilmesi. Eğer temizlenmede bir eksiklik varsa mesela kişilerin bu yönde eğitilmesi.
Peki kişi kendi ağız kokusunu fark eder mi yoksa karşı taraftan birinin mi fark etmesi?
Fark eder, fark eder. Mutlaka fark eder. Eğer ağızdan kaynaklı bir kokuysa ki bunları ağız kokularını 5 kategoride inceliyoruz biz. Ağız kokusunu tip 0 diyoruz. Bu hepimiz mesela sabah kalktığımızda ağzımızda bir koku olur. Bu normal fizyolojik bir koku ve geçer sonra. Buna 0 diyoruz. Tip 1 ağzımızdaki yapılardan kaynaklanır. Tip 2 burun kaynaklı bir koku vardır. Tip 3 de midemizdeki yapılardan, sindirimden kaynaklanır. Tip 4 bu çok farklı sistemik bir rahatsızlıktan kaynaklanır ya da kullandığımız ilaçlardan kaynaklanır. Tip 5 bu da çok ilginç. Ağız kokusu gerçekte var olmayıp hasta kendisini ağız kokusuna sahip gibi hissedebilir. 5
evet.
Tip ağız kokusu var.
Evet.
Bunlardan dediğim gibi ağız kaynaklı olanlarda mutlaka...
O zaman tek tek gidelim isterseniz
evet.
Şimdi. Bu ağız
evet.
Kaynaklı olanlardan bir gidelim.
Başlayalım.
Ağız kaynaklı olanlar hangileridir? Sebepleri evet. Nelerdir? Tedavileri nasıl olur?
Ağız kaynaklı olanlar ağzımızdaki diş eti iltihaplarından kaynaklanabilir. Hep şöyle düşünüyoruz biz. Çok iri bir diş eti hastalığı olacak ki bir koku gelecek. Hayır. Çok basit. Gingivitis diyoruz. Diş eti iltihabında bile bir koku oluşabilir. Zaten doktorumuz bunu gördüğünde bu kısımları tedavi eder. Ya da ağzımızdaki protezlerden, temizlenmeyen, gıda artıkların birikmesine neden olan köprülerden neden olabilir. Ya da ağız içerisinde en büyük koku nedeni dil. Çünkü dil girintili çıkıntılı bir yapısıyla daha fazla gıda artığının kalması neden olur. Ve diş fırçalamamız bütün ağız temizliği için yeterli mi? Değil. Yani hep bunu söylüyorum. Aha. Dilimizin de arkadan öne doğru genellikle dil fırçaları oluyor normal fırçaların arkasında. Düzenli olarak temizlenmesi lazım. Bazı hastalarımız şey ama çok midem bulanıyor. Yok, nefes verirken yine fırçalayabiliriz. Yani çünkü bu mide bulantısı yönetilebilir bir refleks. Onu yine fırçalayabiliriz. Ve şöyle bir araştırma yapılmış. Normal dişimizi fırçaladığımızda ağız kokusunun gitme olasılığı %30 iken normal dilimizi fırçaladığımızda bu ağız kokusunun %45-48 oranında yok ediyoruz. Yani dili fırçalamak aslında çok daha etkili. İkinci tip 2. Burun bölgesinde mesela geniz akıntısı koku yapabilir. Mesela çocuklarda en fazla gördüğümüz kokunun sebebi geniz akıntısı, sinüsler. Özellikle 12-13 yaşlarında sinüsler büyüdüğü için buralarda bir iltihap olabilir, sinüsler dolu olabilir. Bu da ağız kokusu neden oluyor.
Ya da bademcik iltihabı olduğunda hemen
evet.
Ağızları kokar zaten bademcik, o da hissedilir.
Evet, bademcik iltihabı ya da mesela kronik bademcik iltihaplarında o yüzey böyle girintili çıkıntılı hale geliyor. Gıda artıklarını, bakterilerin tutulmasına neden olabilecek. Mesela tonsilit taşları da neden olabiliyor. Bunların hepsi ağız kokusuna neden oluyor. Bunu tespit ettikten sonra bunun tedavisine yönelik bir doktoruyla görüştükten sonra bu koku gidebilir. Tip 3 yine midede oluşabilen, mesela reflü hastalarında midedeki oluşan yapıların yukarı çıkması ve midedeki mesela çok basit bir gastrit, belki kişi farkında bile değil gastrit olduğundan, hı hı. Çünkü bir rahatsızlığı yok. Ama gastrit, orada oluşan gazın o mideden yukarı doğru çıkması nefesle birlikte bir kokuya neden olur.
Peki kişi bunu fark eder mi? Ya da nasıl fark eder?
Kişi çok zaman fark eder. Fark eder. Biz şöyle diyoruz, 2 ay boyunca kişinin ağzında bir koku olması ve bunun bizim sosyal hani yakınlık seviyesi, hı hı. dediğimiz 50 santimden başka kişilerin de bunu ifade etmesi. Yani bizim 1 gün, 2 gün ya da 1 ay bir koku olduğunda buna ağız kokusu demiyoruz. Bunu 2 ay boyunca azalan, çoğalan şekilde devam etmesi gerekiyor. Tip 4, bu çok ilginç. Bu sindirim bölgesinden gelen bir koku. Aslında hepimizin, sağlıklı kişilerin kanımızda bulunan gazlar akciğere geliyor. Yoğunluğu arttıkça. Akciğerden de nefes yoluyla biz bu gazları aslında nefes yoluyla veriyoruz. Bunların sayısı oldukça fazla. 3840'ın üzerinde, hı hı. bir kimyasal maddeyi biz nefesimizle veriyoruz. Ama karaciğer hastalıklarında, böbrek hastalıklarında ya da sindirim, uzun süren kabızlık vakalarında bu gazların yoğunluğu kanda arttığı zaman bu yine akciğere geliyor ve akciğerden bu farklı gazlar ağzımızdan çıktığı için biz farklı bir koku duyuyoruz. Hı hı. Bunun da tespit edilmesi lazım. Peki bunları nasıl tespit edeceğiz?
Var mı ölçüm cihazı?
Evet. Halitometreler var. Halitometre, yalnız bu hani bir kere ölçtük çıktı, çıkmadı, yoğunluğu çıktı. Bu birçok defaları ölçülmesi lazım.
Kimler ölçer bunu? Diş hekimleri.
Diş hekimleri. Evet. Evet, ağız kokusunun bence asıl ilgilenen kişiler diş hekimleri. Diş hekimleri ölçüyorlar ve bunun kaynağını tespit ediyorlar. Mesela halitometrenin kullanılmasında en önemli madde hidrojenin tespit edilmesi. Çünkü hidrojen kokulu bir gaz değil ve vücudumuzda üretilmeyen bir gaz. Halitometre bunu tespit ettiği zaman bu sindirimde ortaya çıkıyor. Mesela hani uzun süren kabızlık durumlarında, hı hı. sindirimde ortaya çıkıyor. Biz bunu halitometreyle tespit ettiğimizde diyoruz ki sindirim bölgesinde bir rahatsızlık var.
Yani hangi bölgedeyse, dişte, sinüslerde, evet. böbrekte, midede onu tespit edebiliyorsunuz o ölçüm cihazıyla.
İçindeki maddeleri tespit ediyoruz, kimyasalları. Ona göre bir tedaviye yönlenebiliyoruz. Hı hı. O yüzden kullanılabilir tespit için.
Evet.
Önlemler çok önemli. Burada evet, söyleyeceğim. Evet, kesinlikle. Çok farklı şeyler söyleyeceğim. Öncelikle dişlerimizi fırçalamak, diş ipi kullanmak ve dilimizi fırçalamak. Ağız
Peki,
kaynaklıysa.
Dişleri günde en az 2 kere evet, fırçalamak. Evet. Dili ne kadar fırçalamak?
Yine aynı şekilde 2 kere fırçalıyoruz.
Diş ipini ne sıklıkta kullanmak?
Akşam mutlaka. Gündüz, hı-hı. olmasa bile gece yatarken. Peki hangi tip macun kullanacağız?
Evet. En önemlisi de bu galiba.
Ağız kokusu olan bireyler ne kullanmalı? Hı-hı. Ağız kokusu olan bireyler içerisine bakacaklar. İçinde çinko olan mutlaka macunları kullanmaları gerekiyor. Diş macunun arkasında mutlaka içeriği yazar. Orada çinko olan macunları kullanmaları
çinkonun
gerekiyor.
Nasıl bir
çinkonun
etkisi var?
Etkisi ağız kokusunu azaltıyor. Gargaralarda da bu çok önemli. Mesela hastaların çoğu gargara kullanayım ağız kokusu geçsin. Hayır. Piyasada olan %90 gargaranın %90 miktarında gargaranın içerisinde alkol var. Hmm. Alkol de parçalandığında formol ve aldehite bölünüyor ve bu da
nedir
ağız,
onlar?
Bunlar da kimyasal maddeler, hı hı, yine evet. ve ağız kokusunu artırıyor. En önemli şey, hı. Ağız kokusu olan bireylerin yine içinde çinko olan, alkol içermeyen, bazik maddeler içermeyen bir gargara kullanması. Hı hı. En önemlisi bu. Sonra bol su içmek, limonlu su faydalı olabilir bu hastalar için. Sakız, mesela hep düşünür ağız kokumu geçirsin. Evet. Hayır. Çok yanlış. Şekersiz bir sakız ve yine çinko içeren. Çinko içermiyorsa o sakızı çiğnemeniz aslında ağız
çinko
kokusuna...
Çinko içeren sakızlar var mıdır peki?
Var, hı-hı. var, var. Evet, piyasada 1-2 tane var. İçerisine baktığımızda onu görebiliriz.
Evet.
Ve sindirimle ilgili bir şikayet varsa probiyotik yoğurtlar çok faydalıdır kişilerde.
Peki bitki kullanımı konusunda neler söyleyeceksiniz? Örneğin nane, karanfil. Bunlar da giderir mi ağız kokusunu?
Bunlar geçici çözümler. Hı-hı. Yani sadece belki bizi rahatlatır, bir süre giderir. Ama eğer kişide gerçekten ağız kokusu varsa, ağız kokusu kişinin sosyal yaşamını oldukça etkileyen bir durum. Kötü etkileyen bir durum. Hatta kişilerin içine kapanmasını, sosyal hayattan uzaklaşmasına neden oluyor. Çok önemli. Bütün çalışan insanlar için ve nüfusun 1/4 ağız kokusundan müzdarip. Yani bu çok yüksek bir oran. Hı hı. O yüzden gerçek sebebini tespit edilip ona göre bir tedavi planının uygulanması gerekiyor.
Evet. Peki bu ölçümler basit midir?
Çok
hemen
basit.
Birkaç saat içinde yapılıp sonuç alınabilecek türden
Öncelikle
mi?
Öncelikle hastanın ağızdan nefes vermesini istiyoruz. Sonra burundan nefes vermesini. Ağızdan alıp burnundan vermesini. Burnunu alıp ağızdan vermesini.
Nereye veriyor o nefesi?
Dışarı ölçüm cihazımız var.
Cihazı.
Evet, evet. Bu şekilde ölçüyoruz. Belli değerler çıkıyor içerisinde.
Yani anında tespit edilebiliyor problemin nerede
birkaç
olduğu.
Birkaç kere bunu tekrar, hani bir kere de tekrarlamıyoruz. Hiçbir şeyi bir kere de tam kesin sonuç
Periyodu
vermeyebilir.
Periyodu nedir? Kaç gün ya da kaç saat aralıklarla tekrarlıyorsunuz?
Genellikle haftada bir bunlara bakmak lazım. Eğer çok gerekliyse belirgin bir şey olmayabilir. Çünkü bazen de hastalar ağız kokum var diyor ama bu psikolojik bir sebebe de neden psikolojik bir sebepten kaynaklanıyor olabilir. Hatta bazı hastalar o kadar bunu abartıyorlar. Mesela yolda birisi yolunu değiştirdi. Benim ağzım koktu. Ondan yolunu değiştirdi. Bu kadar
gibi.
Hani abartabilir. Bunların doğru tespiti
o,
için
psikolojik,
o psikolojik bir evet.
Ama bunun tedavisi
çok da
daha
hani
zor
nadir
herhalde.
Değil bunlar. Evet, psikolojik çok nadir değil. Gerçekten hani bunları görüyoruz, rastlıyoruz. Bunun doğru tespit edilmesi için yani bunun tekrarlanması lazım. Bir anamnez formu var. Çok böyle yoğun soru, 50-60 soruluk. Onun doldurulup bu öncelikle bize bir fikir veriyor. Hı-hı. Ne olabilir? Hastanın aslında sistemik hastalıkları nelerdir? Tümü birlikte değerlendirilip bunun sonucuna varılıyor. Sadece ağız muayenesi değil, tüm sistemik verilerinin değerlendirilerek bir sonuç elde edilmesi gerekiyor.
Evet, gelelim en başındaki sorumuza. Evet. Ramazan ayı içerisinde izledik. Dolayısıyla sıkıntılardan biri de, büyük sıkıntılardan biri de Ramazan ayı içerisinde yaşanılan ağız kokusu dedik. Bunun önlemi var mıdır? Bunun için neler yapılabilir? Önerileriniz neler olacak acaba?
Evet, bu aslında Ramazan ayındaki koku ağız kokusu değil. Bu nefes kokusu. Hı hı. Öncelikle bunu uzun süre açlıklarda öncelikle vücut karbonhidratları parçalıyor. Ve bundan glikoz şekerleri parçalıyor. Sonra bu açlık devam ettiğinde yağlar parçalanmaya başlıyor. Hı hı. Ve bu yağlar parçalandığında keton cisimcikleri nefeste görülüyor. Ve
nedir
bu,
onlar?
Bunlar kimyasal bir madde.
Evet.
Parçalanma sonucunda ortaya
evet.
çıkıyor. Ve bunlar bizde bir koku oluşturuyor. Nefes kokusu. Bu akciğerlerden gelen bir nefes kokusu. Ağız kokusu değil bu.
Evet.
Ve bu zayıflarda, zayıf kişilerde ve
diyet
yaşlı,
yapanlarda belki.
Evet, yaşlılarda, diyette de böyle çok çılgın diyetlerde de bu ortaya çıkıyor. Yaşlılarda artıyor. Bu yapılan araştırmalarda bu dönemde vücut sıvılarında, terimizde de bu koku yine artıyor. Bunun önlemi aslında bu ağız kokusu olmadığı için bunun fırçalamayla bir hani tümüyle kesmek hı hı. ya da siz fırçaladığınızda bu geçer. Bunu söylemek çok doğru olmaz. Ama bizim oruç tutan kişilerin yapacağı daha sık fırçalamak.
Hı hı.
Fırçalarken de dikkat ederek oruç olduğumuz için belki çok fazla suyla direkt macunla köpürtmeden fırçalamak. Hı. Bunların hepsi bu
birer
kokuyu azaltır
çözüm,
ve çözüm
olabilir.
Çok hı hı. da mantıklı. Bazen hani hiç macun kullanmadan bir fırçalama onun çok etkisi olmaz. Belki dişlerimizi temizler.
Evet.
Ama en önemli şey bir Ramazan'da yatmadan önce çünkü Ramazan'da yatmadan önce bu, hani yiyoruz aç hı hı. olduğumuz için dişlerimizi fırçalamalıyız. Ramazan'da çürükler çok artıyor. Kişiler belki farkında değil ama yediğimiz şeylerle yattığımızda ya da gece kalktığımızda yatmadan önce mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. Hı hı. En önemlisi bu. çok daha özen göstermeliyiz. Çünkü yattığımızda tükürük miktarı azaldığı için ağzımızda tükürük aslında dişlerimizi temizleyen, tampon eden çürüklerin oluşmasını bir materyal, ama bu azalıyor ve o yiyeceklerle uzun süre ağzımız azalmış bir tükürükte kalıyor. Ve bu dönemde daha fazla çürük oluşuyor. Onun için Ramazan'da özellikle yatmadan mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ne yazık ki daha belki konuşacağımız çok şey vardı ama eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa onu alabiliriz.
Eklemek istediğim, ağız kokusu cidden çok önemli. Ve bunu tedavi edecek diş hekimleri, öncelikle başvurması gereken diş hekimleri. Daha sonra sistemik bütün veriler değerlendirilerek kokunun teşhis edilebilir, nedeni bulunabilir. O yüzden mutlaka ağız kokusu çeken kişiler bizlere başvursunlar. Onlara yardımcı olacağız. Çünkü sosyal hayatı çok etkileyen bir durum ağızın kokması. Bunun da çözümü var. Ağız kokusu için özellikle belirttiğim çinkolu diş macunları, gargaralar çok da yardımcıdır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şule Ünal. Yine birlikte olmak dileğiyle bugün için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi Sayın Şule Ünal stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra yaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gittim
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten sürüyor ve şimdi Bulgaristan'a uzanmak istiyoruz. Sofya Büyükelçiliği Başkatibi Sayın Murat Erkol telefon attığımızda. Efendim merhabalar, başkentten selamlar, saygılar.
İyi günler diliyorum efendim.
Sayın Erkol, şimdi Türkiye'ye yönelik geçişler başladı Bulgaristan üzerinden. Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? Geçişler konusunda dikkat etmeleri gerekenler neler, neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde radyolarından bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yazın yavaş yavaş başlamasıyla birlikte okulların tatile girmesi, yaklaşmakta olan Ramazan bayramı vesilesiyle özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın karayolunu kullanarak Türkiye'ye yaptıkları yolculuklarda bir artış gözlenmeye başlandı. Vatandaşlarımızın yakınlarına kavuşmak üzere gerçekleştirdikleri bu uzun ve meşakkatli yolculuğun Türkiye'den önceki son geçiş noktası olan Bulgaristan, önceki yıllarda meydana gelen istenmeyen olaylar ve yol kalitesinin kötü olması nedeniyle vatandaşlarımızda her zaman bir endişe kaynağı oluşturmuştur. 2015 Kasım ayının sonlarında tamamlanarak hizmete açılan Trakya Otoyolu, Sofya şehir çıkışından itibaren Kapıkule sınır kapısına kadar vatandaşlarımıza daha konforlu bir seyahat kolaylığı sağlamıştır. Öte yandan Sofya Çevre Yolu ve Bulgaristan'ın Sırbistan tarafındaki sınır kapısı olan Kalutina arasındaki yolun halen bölünmemiş tek gidiş ve geliş şeklindeki yapısı vatandaşlarımızı zorlayan faktörler olacak her zamanki gibi. Bu çerçevede yol kalitesinde meydana gelen göreceli iyileşmeye karşın yol aydınlatması ve konaklama imkanlarındaki yetersizlikler nedeniyle Bulgaristan'dan gündüz saatlerinde geçilmesini tavsiye ediyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule sınır kapısının yoğun olduğu günlerde özellikle Hamzabeyli sınır kapısının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Kapıkule sınır kapısı yoğunluk bakımından dünyanın en büyük sınır geçişlerinden birisi olma özelliğine sahip. Bu çerçevede Bulgaristan-Türkiye arasında Kuzey Bulgaristan güzergahını kullanarak seyahat eden vatandaşlarımızın özellikle Doğu Avrupa ve Rusya güzergahında seyreden tırların yoğun kullandığı Hamzabeyli sınır kapısına yoğun dönemlerde Türk ve Bulgar yetkilileri tarafından da alternatif olarak yönlendirildiğini görüyoruz. Burada Bulgaristan'dan karayolundan seyahat eden vatandaşlarımıza hatırlatmak istediğim bir konu var. Vinyet adı verilen pul sistemi tüm araçlar için Bulgaristan'da zorunlu. Bu çerçevede sınır kapılarında seyahat edilecek süreye göre haftalık, aylık veya yıllık vinyet pul satın alınarak kullanılmaya başlandığı tarihin işaretlenmesi önem arz ediyor. Karayollarının onarım çalışmaları hakkında ve güncel durumu hakkında Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın web sayfalarında düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın seyahate başlamadan önce bu uyarıları dikkatle takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
Peki efendim, sınır kapısında yaşanan, karşılaşılan güçlükler en fazlasıyla hangileridir, neler yaşanıyor?
Şimdi ben de ondan bahsetmek üzereydim. Özellikle Bulgaristan gümrükleri Avrupa'dan gelen, Avrupa Birliği'nde ikamet eden vatandaşlarımız için bir test niteliğini taşıyor. Şöyle ki Bulgaristan'a gelmeden önce genellikle Sırbistan üzerinden geçiş yapıyorlar ve Avrupa Birliği topraklarını terk etmiş oluyorlar. Sonradan tekrar Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a giriş yaptıkları sırada bunu bazen gözden kaçırıyorlar. Dolayısıyla AB üyesi bir ülkeye girerken yapılması zorunlu olan bir takım beyanlar var. Özellikle yanlarında nakit para bulunduran vatandaşlarımız 10.000 euroyu geçen nakit paraları deklare etmek zorundadırlar. Aksi takdirde gümrük makamlarının yapacakları araştırmalarda vatandaşımızın üzerinde tespit edilen bu paraya el konmakta. Hatta 25.000 euro civarındaki bir değerin üzerinde nakit bulunan vatandaşlarımız hakkında ağır ceza işlemleri uygulanmaktadır. Gene aynı şekilde vatandaşlarımızın üzerlerinde bulundurdukları kıymetli madenler, ziynet eşyaları da önemli bir sorun teşkil ediyor. Bunlardan da belli bir miktarın üzerinde bulunanların deklar edilmesi gerekiyor. Bunu kısaca şöyle söyleyebilirim. 37 gramın üzerindeki işlenmiş, işlenmemiş madeni para olarak altın veya platin ya da takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil olmak üzere 60 gramın üzerindeki altın ve platin aksesuar, alaşımlı aksesuarlar. Bu miktarları aşan ziynet eşyası beyan edilmediği takdirde maalesef vatandaşlarımızın alyanslarına kadar el konulmakta ve bunların geri alınması da mümkün olmamaktadır. Bunun dışında zaten gümrüklerden geçişleri beyan zorunluluğuna tabi olan tehlikeli ve yasaklı maddeler taşımamaları, bulundurmamaları, bulunması gerekiyorsa mutlaka beyan ve izin alınması gerekmektedir. Öte yandan sınırlarda beyan bildirilmiş, açıkça ifade edilmiş miktarlar dışında içki ve sigara paketi bulundurmamaları önem taşımaktadır. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde iki paket sigaranın üzerindeki sigara taşınmasına izin verilmemektedir. Bunlar vatandaşlarımızın dikkatinize getirmek istediğimiz önemli hususlar, özellikle sınır geçişlerinde. Bir de vatandaşlarımızın seyahate başlamadan önce özellikle Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi iki alanlarında ikamet eden vatandaşlarımızın ikamet izin kartlarını veya pasaportlarındaki damgaları kontrol etmeleri, geçerlik sürelerinden emin olmaları gerekmekte. Yola çıkmadan önce tabii ki hatırlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum ama pasaportlarının geçerlik sürelerinde mutlaka kontrol etmelerinde fayda var.
Evet, Sayın Murat Erkol, çok teşekkür ediyoruz efendim bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için, dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Yine yeniden birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim. Vatandaşımıza umarım ulaşmaya, bu bilgileri daha geniş şekilde iletmeye vesile olacaktır programımız.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Sofya Büyükelçiliği Başkatibi Sayın Murat Erkol telefon konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve Hayatın Seslerine başkentten devam ediyoruz.
Derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlünde. Gerçekleri gördüm, yeter dedim. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken? Kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden, korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün bir de yarını var. Ne kadar ya sonra, ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal,
derdin söyle diye. Bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın.
Dünden kalanlar.
...5.42 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde. Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün günümüz dünyasının en popüler sporundan söz edeceğiz. Futboldan, kitleleri evet. Peşinden koşturan en önemli spor dalı. Aslında 7'den 70'e yaşı, kızı, erkeği hiç fark etmiyor değil mi? Evet, kız, evet. Erkek, yaş demeden herkesi öyle, ilgilendiren, evet. Herkesi peşinden koşturan.
Şu anda geldiği durum bu. Yani ilk çıkış noktasında belki bu kadar olmayabilir. En azından Türkiye'de ilk başta böyle olmayabilir ama evet. Daha sonrasında gerçekten
hani
ekonomik
futbolu?
Olarak tabii. Hı-hı. Tabii. Hem ekonomik olarak hem ülkeler arası ilişki olarak hem siyasi anlamda bir güç olduğunu zamanla Türkiye'de, hı-hı, fark ediyor tabii ki bunu. Hani baktığımız zaman Mısır'da piramitlerin içerisindeki mesela yazıtlarda görüyoruz futbola benzeyen, hı-hı, top olan top resimlerinin olduğu, insan figürlerinin olduğunu görüyoruz. Ya da işte milattan önce gene 2500 yılında Çin yıllıklarında çeşitli yazılarda geçtiğini görüyoruz. Homeros'ta var, Odisea'da top oyunlarından bahsedildiğini. Dolayısıyla hani ilk olarak bayağı önceye dayanıyor futbolun tarihçesi. Bizim de hani Türkiye'de Türk topraklarında, hı hı, Anadolu topraklarında oynanmadan evvel Orta Asya'da Türklerin tepük denilen bir oyunu oynadığı Kaşgarlı Mahmut'ta bahsedilir.
Adı tepük müymüş o,
evet,
zaman?
Evet, tepükmüş, hı hı, ve gerçekten hani kurallar olarak bakıldığında da şu anki kurallara çok benzediğini görüyoruz. Yani elle, hı, oynamak yasak, işte bir takım hareketlerin yasaklı olduğu, işte faullü olduğu mesela, hani şu an, bugünkü dille söylersek, hı hı, hani top oyun alanının dışına çıkamaz falan filan gibi. Yani böyle bazı şeyler var ki o zamanki bu oyunla ilgili bahsedilen çok bugünkü futbol oyununa benzetiliyor.
Kurallar ta o zamandan geliyor
hani
aslında.
Neredeyse, evet, evet, evet. Hani ilk İngiltere'de doğmuş olsa bile futbol bizim de bu anlamda çok eskilere dayanan bu oyunu oynadığımız, hatta böyle, hı hı, deri toplardan eskiden oynandığına dair şimdi çeşitli müzelerde bu tür futbolun tarihine ilişkin ögeler görülebilir. Evet. Eski ayakkabılar, eski toplar gibi. Ama hani sonrasında geldiğimizde baktığımızda ilk tarihçesine Türkiye'de Türk futbolun doğuşu olarak baktığımızda 19. yüzyılın son çeyreğinde 1875 yılında Selanik'te başladığını görüyoruz, bu anlamda oynamaya başlandığını. Anadolu'da oynamaya başlanması ise 1894'te İzmir'de. İzmir'de özellikle bu ticaret için gelen İngilizlerin kendi, hı ata sporları diyebileceğimiz bu sporu taşıdıklarını, oynadıklarını kendi aralarında takımlar kurarak görüyoruz. Daha sonrasında buna Rumlar da katılmıştır. Rum takımları da oluşmuştur gene. Türkler bir süre hani biraz da taassubun etkisiyle diyebiliriz. Pek hani yaklaşmamışlardı o dönemlerde bu spora o anlamda.
Modern anlamda ilk İngilizler oynamışlar
evet,
o zaman.
O dönemki kurallı hani modern diyebileceğimiz şekilde. Sonra futbol Club Smyrna diye bir kulüp kuruyorlar İngilizler İzmir'de. İlk kurulan futbol kulübü de bu diyebiliriz. Hani Türkiye şeylerinde, sınırlarında. Daha sonra gene İngilizler İstanbul'da tekrar bu futbolu oynamaya takım olarak başlıyorlar. Kadıköy ve Moda'da çeşitli gene böyle takımlar kuruluyor. 1897 yılında İzmir'den gelen bu takımlar İstanbul'da karşılaşma yapıyorlar ve ilk hani İzmir karması ve İstanbul karması gibi iki takımın bir arada futbol oynadığı, böyle hani bir anlamda karşılaştığı ilk karşılaşma diyebiliriz buna. İlk Türk futbol takımı ise Fuat Hüsnü Bey ile Reşat Danyal Bey tarafından özellikle istibdat dönemi olduğu için Türklerin bir araya gelmesi, bir topluluk oluşturması, beraber bir şey yapması daha farklı algılandığı için biraz da sıkıntı bu. Çok bizim takım kurma durumumuz olamıyor bu dönemlerde. Daha sonrasında karar veriyorlar hani İngilizce bir isim koyalım. Hafiyelerden kaçmanın yolunu böyle buluyorlar. Ve Black Stocking diye bir isim veriyorlar takımlarına. Ve böylece ilk Türk takımı diyebileceğimiz, hani ismi Türk değil ama oyuncuları Türk diyebileceğimiz ilk takım ve ilk maçı da, Türk takımlarının ilk maçı da 1901 yılında yapılıyor böylece. Daha sonra İngilizler Moda Futbol Kulübü'nü kuruyor. Kadıköy Futbol Kulübü kuruluyor. Elpis, İmojene kulüpleri kuruluyor. Yani bir takım Rumların ve İngilizlerin kurduğu farklı kulüpler oluşuyor. Ve bu artmasıyla beraber takımların 1903 yılında bir İstanbul Futbol Ligi kuruluyor bu anlamda baktığımızda. 1905'te Mektebi Sultani'nin, daha doğrusu hani bu Tanzimat'la birlikte gelen şeylerle birlikte, modernleşmelerle birlikte beden eğitimi dersi falan konulduğu için hani Mektebi Sultani öğrencilerin böyle dersleri falan da var. Bunun içerisinde futbol da var. Bu zaten ilgileri var. İşte Kadıköy'de falan bu İngilizlerin, Rumların oynadığı oyunları takip ediyorlar. Dolayısıyla bunlar bir Ali Sami Yen'in önderliğinde Galatasaray Futbol Kulübünü kuruyorlar bu anlamda.
Artık büyük kulüpler kurulmaya başlıyor.
Yani İstanbul Ligi'nin hani üç büyükler dediğimiz takımlarının yavaş yavaş kurulmaya başlandığını görüyoruz. Daha sonra da 1905 ve 1907'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri. Beşiktaş aslında jimnastik kulübü olarak 1903 kuruluşu ama futbolun gelişi baktığımızda 1910'ları buluyor Beşiktaş'a. Hani daha jimnastikle alakalı, daha farklı alanlarda sporla uğraşıyor Beşiktaş. Ama üç büyükler bu şekilde İstanbul'da yerini alıyor bu anlamda. Türkiye'de futbolun bu anlamda tam olarak yeşermeye başladığı, biraz daha verimli hale gelmeye başladığı dönemde 1908 ile işte bu 1923'e kadar olan hani dönem diyebiliriz bu anlamda. Özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde 1924 Paris Olimpiyatlarına katılması için İskoçya'dan Billy Hunter getiriliyor bu anlamda. İlk hani modern teknikleriyle futbolu öğreten teknik direktör diyebiliriz Türkiye'de hani bir takımları. Yani çağdaş futbolu tanıtıyor bir anlamda. O anlamda önemli tabii ki. 1951-52'de de profesyonelliğe artık geçiş başlıyor. 1954'te aslında 1950'de ama hani o 1950'deki şeye maalesef hemen İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından geldiği için çok fazla ekonomik sıkıntı var ülkede ve 1945 Avrupa'nın neredeyse savaş sonrasında çok yıkım içerisinde olduğu bir dönem. Dolayısıyla 1950'de yapılan bu şeyin dünya futbol karşılaşmalarının Amerika veya Güney Amerika'da yapılmasına karar veriyor FIFA ve en sonunda Brezilya'ya karar veriliyor. Brezilya dünyanın öbür ucu. Şimdi masraf olarak baktığınızda bir Avrupa'ya gitmekle, katılmakla Brezilya'ya katılmak aynı değil. Türkiye bunun altından kalkamayacağını düşünüyor. Suriye'yi 7-0'la yenmemiş olmamıza ve gitmeye hak kazanmış olmamıza rağmen vazgeçiyoruz hani ekonomik nedenlerden dolayı. Dolayısıyla 1950 yılındaki şeye gidemiyoruz. Ama ilk katıldığımız Dünya Kupası 1954 Dünya Kupası. Burada elemelerde İspanya'ya ilk maçta 4-1 yeniliyoruz. İkinci maçı 1-0 kazanıyoruz. Statü gereği de tarafsız olan Roma'da bir maç yapılıyor. Üçüncü maç 2-2 berabere sonuçlanınca o zaman ki uygulama yazı tura şeklinde atışla yapılıyor. Bir İtalyan top toplayan bir çocuk, Franco adında bir çocuk, bizim yazı dediğimiz şeyi atarak yazıyı çıkarıyor ve dolayısıyla biz hak kazanıyoruz bu durumda, finallere katılma hakkını. Böylece
İyi
ilk Dünya Kupası'na katılıyoruz. Evet, evet. Daha sonra 58'de FIFA maçları bizi Asya grubuna katmak istiyor. Asya grubuna katmak isteyince biz bunu protesto ediyoruz ve 1958'deki şeye bu şekilde protesto ettiğimiz için 58'de İsveç elemelerinde yer almıyoruz. 62 yılında gene mücadele ediyoruz ama Norveç'i iki maçta da yenmemize karşın Sovyetler Birliği'ne iki maçta da yenilince finale çıkamıyoruz maalesef. Daha sonra 1978 İspanya, 1982 Meksika, 1986 elemelerinde de umduğumuzu bulamıyoruz. 1990 finallerini, kıl payı son maçta elimizden maalesef kaçırıyoruz. Daha sonrasında baktığımız zaman en hani parladığı dönem 2002, en başarılı olduğumuz dönem diyebiliriz. Tarihi bir başarı yakalıyoruz. Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı 2002 yılındaki 17. Dünya Kupası finallerinde tarihi bir başarıya imza atarak ve Hakan Şükür'ün 9. saniyedeki hani dünya tarihinde, futbol tarihindeki en erken gol olarak sayılan golüyle dünya üçüncüsü oluyoruz o 2002 yılındaki
evet,
Dünya
2002
Kupası'nda.
Yılındaki başarımızı tekrar yakalamak dileğiyle diyelim. Değil
evet
mi?
Gerçekten inşallah öyle olur. Bu Avrupa Kupalarında da öyle. 1996 yılında katılıyoruz ilk. Hani burada da gerçekten bu akşam da maçımız var. Umarım millilerimiz orada da gerçekten iyi bir başarı yakalarlar. Bir önceki maçtaki şanssızlıklar inşallah bizi bulmaz. Çünkü hani futbolda bir taraftan da şöyle bir şey var. Hani Türkler bir anda farklı bir şey yapabilir.
Son anda
hani,
bile
son anda bir şey yapabilir.
Değiştirebiliyorlar değil mi?
Biz futbolda, dünya futbolunda, Avrupa'da oynaya böyle bir şey yerleştirdik.
Evet, yani böyle bir beklenti var. Maç 90 dakika.
Öyle bir şey vardı ama bizim için de şöyle bir şey var. Yani hani Türkler son dakikada bir şey yapabilir. Çünkü son dakikada 90. dakikadan sonraki uzatmalarda ya da işte penaltı gollerinde olayın rengini değiştirdiğimiz pek çok maç var. Dolayısıyla bundan dolayı böyle biraz da renk katıyoruz aslında bu tür kupalara. Fatih Terim'in de kendi deyimiyle söyleyelim. Hani renk kattığımız bir şey. Renk katmaya geldik diyor zaten. Gerçekten Türk futbolunu seyretmek, şampiyonları seyretmekten bazen çünkü sürprizli.
Evet. O zaman yine renk katacak maçlar olsun.
Umalım inşallah.
Bu akşam da millilerimize başarılar dileyerek böylece futbola şöyle tarihçesine bir göz
kısaca
atmış
bir baktık.
Olduk.
Evet, evet.
Tekrar başarılar dileyelim milli takımımıza da ve size de çok teşekkür edeyim.
Ben teşekkür
bugün
ediyorum.
De bizlerle
sağ olun.
Birlikte
böyle bir enerjimiz gitsin.
Evet, öyle olsun.
Hani diyorlar ya totem yapalım diye. Belki biz de şu anda bir totem yapmışız.
Umarız öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle
ben
haftaya.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ
evet,
olun.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ'a teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda. Bugün de bu haftada Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük de bu haftalık da bu kadar diyoruz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalın derken bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Yurt içinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa yarın, öbür gün ve önümüzdeki haftanı takip eden önümüzdeki hafta YGS'ye girecek çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Hepsine başarılar diliyoruz. Lütfen klakson çalmıyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.